Sayfa 209. 9. Bölüm. Mısır'a hücum. Amcam Şirkuh bana döndü ve dedi ki, Yusuf, eşyalarını topla, gidiyoruz. Bu emri alınca kalbime bıçak saplanmış gibi oldu ve şöyle cevap verdim: vallahi bana tüm Mısır'ı verselerdi bile gitmezdim. Bu şekilde konuşan kişi onu tarihin en parlak hükümdarlarından biri haline getirecek maceranın epey utangaç başlangıcını anlatan Selahaddin'den başkası değildir. Bütün sözlerini belirginleştiren hayranlık verici samimiyetle birlikte Yusuf Mısır destanının başarısını kendine mal etmekten kaçınmaktadır. Sonunda amcama eşlik ettim diye devam etmektedir. Mısır'ı fethetti, sonra öldü. Tanrı bunun üzerine hiç beklemediğim bir iktidarı benim ellerime verdi. Aslında Selahaddin'in Mısır seferinden en büyük yararı sağlayan kişi olduğu bir süre sonra ortaya çıktıysa da bu olayda başrolü o oynamamıştır. Nil ülkesinin adına fethedilmesine rağmen başrol Nureddin'de de değildir. 1136-1169 arasında devam eden bu seferde 3 tuhaf kişi çarpışmaktadır. Şeytansı entrikalarıyla bölgeyi ateşe ve kana bulayan bir Mısır valisi Şaver, Mısır'ı fethetme fikrini takıntı haline getirdiği için bu ülkeyi 6 yılda 5 kere istila edecek olan bir Frank kralı Amauri ve zamanının en büyük askeri dahilerinden biri olan bir Kürt komutanı Şirkuh, yani Arslan. Şaver 1162 aralığında Kahire'de iktidarı ele geçirdiğinde şan ve zenginlik sağlayan bir mevki ve göreve gelmiştir. Ama madalyonun tersinden de haberdardır. Mısır yönetiminde ondan önceki 15 yöneticiden bir tanesi hayatını kurtarabilmiştir. Diğer hepsi duruma göre asılmış, kellesi kesilmiş, bıçaklanmış, zehirlenmiş veya halk tarafından linç edilmiştir. Bunlardan biri evlat edindiği oğlu tarafından, diğeri de öz babası tarafından öldürülmüştür. Bütün bunların söylenmesinin nedeni, bu bakır tenli şakakları kırlaşmış emirde herhangi bir haya duygusu aramanın beyhude olduğudur. Başa geçer geçmez kendinden önceki veziri ve tüm ailesini katlettirmekte, onların altınlarına, mücevherlerine ve saraylarına el koymakla acele etmiştir. Ama çarkı felek dönmeye hiç ara vermemektedir. 9 aydan daha az süren bir iktidar döneminden sonra yeni vezir de Dirgam adındaki yardımcılarından biri tarafından devrilmiştir. Zamanında uyarılan Şaver, Mısır'dan sağ salim kaçarak Suriye'ye sığınmayı başarmış ve burada da iktidarı tekrar elde edebilmek için Nureddin'in desteğini sağlamaya çalışmıştır. Ziyaretçisinin akıllı ve hitabeti yerinde olmasına rağmen Zengi'nin oğlu ona başlangıçta kulak asmamıştır. Fakat olaylar onu çabucak tutum değiştirmeye zorlamışlardır. Çünkü sahnesinin Kahire'de olduğu olaylar Kudüs'te yakından izlenmektedirler. Frankler 1162'den beri ihtirası dinginlenemez yeni bir krala sahiptirler. Mori, Fulkuen'in ikinci oğlu Amori. Nureddin'in propagandasından etkilendiği açıkça belli olan bu 26 yaşındaki hükümdar, kendine kanaatkar, dindar, dinsel eserler okuyan ve adalet tutkunu bir insan görüntüsü vermeye uğraşmaktadır. Fakat benzerlik sadece görünüştedir. Frank kralı bilgelikten çok cürete sahiptir ve uzun boyuna ve bol saçına rağmen ihtişamdan yoksundur. Omuzları çok dardır, etrafını rahatsız edecek kadar uzun ve sık sık gürültülü kahkaha nöbetlerine yakalanmaktadır. Ayrıca başkalarıyla ilişkisini zorlaştıran bir kekemeliği vardır. Yalnızca Mısır'ın fethi fikri ve buna ulaşmak için yorulmadan uğraşması, Morri'yi bir miktar çaplı kılmaktadır. Bu heves açıkçası caziptir. Batılı şövalyelerin Filistin'deki sonuncu Fatımi karakolu olan Askalan'ı ele geçirdikleri 1153'ten beri Mısır yolu onlara açılmış durumdadır. Hasımlarıyla dövüşmekle fazlasıyla meşgul olan birbiri ardına gelen vezirler zaten Franklere 1160'dan beri işlerine karışmamaları için yıllık bir haraç ödeme adetini benimsemişlerdir. Şaver'in iktidardan düşmesinin hemen ertesinde Amauri Nil ülkesinde hüküm süren karışıklıktan yararlanarak onu istila etmiş ve bahane olarak da üzerinde anlaşılmış olan 60 bin dinarın zamanında ödenmemesini ileri sürmüştür. Sina'yı Akdeniz sahili boyunca kat ederek Nil'in kollarından birinin, bu kol daha sonraki yüzyıllar esnasında kuruyacaktır, üzerinde yer alan Bilbais kentini kuşatmıştır. Kenti savunanlar Franklerin kuşatma araçlarını surların çevresine yerleştirmelerini seyrederken hem şaşırmış hem de eğlenmişlerdir. Çünkü aylardan Eylül'dür ve nehir yükselmeye başlamaktadır. Batılı savaşçıların su tarafından çevrelenmeleri için kent yöneticilerinin birkaç seti yıktırmaları yetmiştir. Batılılar ancak kaçacak ve Filistin'e dönecek vakti bulabilmişlerdir. İlk istilaları kısa sürmüştür ama Halep ve Şam'ı Amori'nin niyetleri konusunda uyarma gibi bir yararı olmuştur. Nurettin tereddüt içindedir. Kahire'nin kaygan zemininin içine girmeye hiç niyeti yoksa da ve mümin bir sünni olarak Fatımilerin Şii hilafetine karşı gizlemediği bir nefrete sahipse de Mısır'ın zenginlikleriyle birlikte Franklerin cephesine kaymasını istememektedir. Çünkü böyle bir durum Doğu'nun en büyük gücünü yaratacaktır. Öte yandan hüküm süren anarşi hesaba katıldığında Kahire'nin Amauri'nin kararlılığı karşısında uzun süre tutunamayacağı bellidir. Tabii ki Şaver ev sahibine Nil ülkesine yönelik bir seferin yararlarını methederken zevk almaktadır. Onu tava getirmek için eğer iktidarı yeniden ele geçirmesi için kendine yardım ederse, seferin bütün masraflarını karşılamayı, Halep ile Şam'ın efendisinin egemenliğini tanımayı ve ona her yıl devlet gelirlerinin üçte birini göndermeyi vaat etmektedir. Fakat Nureddin asıl güvenilir adamı Şirkuh'u hesaba katmak zorundadır. Şirkuh tamamen silahlı bir müdahaleden yanadır ve bu tasarı için o kadar heveslidir ki Zengi'nin oğlu sonunda bir sefer düzenlemesine izin vermiştir. Nureddin ile Şirkuh kadar birbirine hem sıkı sıkıya bağlı hem de bu kadar farklı iki başka insan düşünmek çok zordur. Zengi'nin oğlu yaşlandıkça daha görkemli, saygın, sade ve sessiz hale gelirken Selahaddin'in amcası kısa boylu, aşırı şişman, tek gözü kör ve yüzü aşırı içki ve yemekten sürekli kasılmış bir subaydır. Öfkelendiği zaman bir çılgın gibi ulumakta ve itidalini hasmını öldürmeye varacak kadar kaybettiği bile olmaktadır. Askerleri hep aralarında yaşayan, onların karavanasından yiyen ve onlarla şakalaşan bu adama hayrandırlar. Şirkuh Suriye'de katıldığı çok sayıdaki çarpışmada muazzam bir fizik cesareti sahip bir komutan olarak ortaya çıkmıştır. Mısır seferi ise strateji alanındaki dikkat çekici yeteneklerini ortaya çıkartacaktır. Çünkü girişimi baştan sona tam bir olmayacak duaya amin olacaktır. Franklerin Nil ülkesine ulaşmaları daha kolaydır. Yolları üzerindeki tek engel geniş Sina yarımadasının yarı çöl topraklarıdır. Fakat şövalyeler deve sırtında birkaç su kırbasını yanlarında götürerek 3 günde Bilbaş kapılarına ulaşmışlardır. Şirkuh için işler daha da zordur. Suriye'den Mısır'a gitmek için Filistin'i geçmek ve Frank saldırılarını göze almak gerekmektedir. Demek ki Suriye Seferi Birliği'nin Nisan 1164'te Kahire'ye doğru yola çıkması için gerçek bir hazırlık gerekmektedir. Nureddin'in ordusu Amauri ve şövalyelerini Filistin'in kuzeyine çekmek için bir yanıltma harekatı düzenlerken, yanında Şaver'in de bulunduğu Şirkuh, yaklaşık 2000 süvari ile doğuya yönelmiş, Şeria nehrini ileride Ürdün olacak ülkenin içinde doğu kıyısı boyunca izlemiş, sonra Ölü Deniz'in güneyinden batıya dönerek nehri aşmış ve hızla Sina yönünde at koşturmuştur. Koşusunu burada da sürdürerek nerede olduğunun anlaşılmasını önlemek için sahil yolundan uzaklaşmıştır. 24 Nisan'da Mısır'ın doğudaki limanı Bilbays'ı ele geçirmiş ve 1 Mayıs'ta Kahire surlarının karşısında kamp kurmuştur. Gafil avlanan vezir Dirgam direnmeyi örgütleyecek zamana sahip değildir. Herkes tarafından terk edilmiş, kaçmaya uğraşırken öldürülmüş ve cesedi sokak köpeklerine atılmıştır. Şaver 13 yaşında bir yeni yetme olan Fatımi halifesi El-Aziz tarafından görevine resmen yeniden atanmıştır. Şirkuh'un yıldırım harekatı askeri bir etkinlik modeli oluşturmaktadır. Selahaddin'in amcası Mısır'ı hemen hemen hiç kayıp vermeden bu kadar kısa bir sürede fethetmekten ve böylece Morri'yi mat etmekten hiç de iftihar etmiyor değildir. Fakat Şaver iktidarı devralır almaz şaşırtıcı bir şekilde çark etmiştir. Nureddin'e yaptığı vaatleri unutarak Şirkuh'a Mısır'ı mümkün olduğunca çabuk terk etmesini söylemiştir. Bu kadar hayırsızlıktan aptala dönen ve öfkeden çıldıran Selahaddin'in amcası eski müttefikine ne olursa olsun kalma kararında olduğunu bildirmiştir. Ordusuna tam güvenemeyen Şaver onu bu kadar kararlı görünce Suriye ordusuna karşı Amauri'nin yardımını istemek için Amauri'ye elçi göndermiştir. Frank kralı kendine yalvartmamıştır. Mısır'a müdahale etmek istediği için bizzat Kahire'nin efendisinden gelen bir yardım çağrısından daha iyisini umut edebilir miydi? Frank ordusu Temmuz 1164'te Sina'ya ikinci kez girmiştir. Şirkuh Mayıs'tan beri kamp kurduğu Kahire'yi bırakarak hemen Bilbaş surlarının arkasına çekilmeye karar vermiştir. Burada düşmanlarının saldırılarını haftalarca püskürtmüştür ama durumu ümitsizce benzemektedir. Üstlerinden çok uzakta olan Frankler ve onların yeni müttefiki Şaver tarafından kuşatılmış olan Kürt komutan daha uzun süre tutunmayı ümit edememektedir. İbn-i Resir birkaç yıl sonra şöyle anlatacaktır. Nureddin Bilbaş'taki durumun ne yönde geliştiğini görünce onları Mısır'dan ayrılmaya zorlamak üzere Franklere yönelik büyük bir saldırı başlatmaya karar verdi. bütün Müslüman emirlere cihada katılmaları için mektup yazdı ve Antakya yakınlarındaki güçlü Harim veya Harenç kalesine saldırdı. Suriye'de kalmış olan bütün Frankler ona karşı koymak için toplandılar. Aralarında Antakya efendisi Prince Bohemond ve Trablusconte da vardı. Frankler çarpışmada ezildiler, 10 bin ölü verdiler ve prens ile kont da dahil bütün önderleri esir edildi. Nurettin bu zaferi kazanır kazanmaz Haçlıların sancakları ile çarpışmada öldürülen bazı Franklerin sarı saçlarını kendine getirtti. Sonra hepsini bir çuvala koydurtup en uyanık adamlarından birine verdi ve ona şöyle dedi. Hızla Bilbays'a gideceksin, içeri girmeyi sağlayacaksın ve bu ganimetleri Şirkuha verecek, ona Tanrı'nın bize zafer ihsan ettiğini söyleyeceksin. O da bunları surların üzerine serecek ve bu manzara kafirlerin arasına korku salacak. Nitekim Harim zaferinin haberleri Mısır çarpışmasının verilerini tersine çevirmiştir. Bu haberler kuşatma altındakilerin moralini yükseltirken Frankleri Filistin'e geri dönme zorunda bırakmıştır. Antakya tahtında Renault'un ardılı ve Amori tarafından yokluğu sırasında Kudüs Krallığı'nın işlerini yürütmekle görevlendirilen genç 3. Bohemond'un esir edilmesi ve adamlarının öldürülmesi kralı Şirkuh'la anlaşma çareleri aramaya itmiştir. Birkaç temastan sonra iki adam Mısır'ı aynı anda terk etmeyi kararlaştırmışlardır. Morri 1169 yılının Ekim ayı sonunda kıyı yollarından Filistin'e dönerken, Kürt komutan giderken kullandığı yoldan Şam'a iki haftadan daha az bir sürede varmıştır. Şirkuh Bilbaş'tan zarar görmeden ve başı dik bir şekilde çıkabilmiş olmaktan memnundur. Ama bu 6 aylık seferin asıl galibi hiç tartışmasız Şaver'dir. İktidara dönebilmek için Şirkuh'u kullanmış, sonra Kürt komutanı etkisizleştirmek için Amori'den yararlanmıştır. Artık ikisi de kaçmıştır ve Mısır'ın tümünü ona bırakmıştır. 2 yıl boyunca iktidarını pekiştirmek için çalışacaktır. Fakat olayların devamına ilişkin kaygıları vardır. Çünkü Şirkuh'un ona ihanet ettiğini unutmayacağını bilmektedir. Zaten Suriye'den ona düzenli olarak gelen haberlerden Şirkuh'un Nureddin'i yeni bir sefere razı etmek için uğraştığını öğrenmektedir. Fakat Zengi'nin oğlu çekimserdir, statikodan memnundur. Önemli olan Frankleri Nil'in uzağında tutmaktır. Fakat her zaman olduğu gibi çarkın içinden çıkmak kolay değildir. Şirkuh'un yeni bir yıldırım harekatı yapmasından korkan Şaver, Amori ile bir karşılıklı yardım anlaşması imzalayarak tedbirini almıştır. Bu da Nureddin'in yardımcısına Franklerin Mısır'a müdahaleleri durumunda işe karışacak bir ordu kurmasına izin vermesine yol açmıştır. Şirkuh bu sefer için aralarında yeğeni Yusuf'un da bulunduğu ordusunun en iyi adamlarını seçmiştir. Bu hazırlıklar da veziri korkutmuş ve Amori'ye kendine yardım birlikleri yollaması için ısrar etmiştir. Ve 1167'nin ilk günlerinde Mısır'a doğru koşu yeniden başlamıştır. Frank kralıyla Kürt komutan bu ele geçirilmek istenilen ülkeye hemen hemen aynı anda varmışlardır. Tabii her biri kendi alışık olduğu yoldan. Şaver ile Frankler Şirkuh'u beklemek üzere güçlerini Kahire önünde birleştirmişlerdir. Fakat Şirkuh buluşmanın koşullarını bizzat belirlemeyi tercih etmiştir. Halep'ten başladığı uzun yürüyüşünü sürdürerek Mısır başkentini güneyden dolaşmış, birliklerini Nil'den küçük kayıklarla geçirerek hiç durmadan kuzeye doğru çıkmıştır. Onu doğudan bekleyen Şaver ve Amori aniden ters yönden ortaya çıktığını görmüşlerdir. Daha da kötüsü Kahire'nin batısında El Cize piramitlerinin civarına yerleşmiştir. Böylece düşmanlarından nehrin meydana getirdiği harika engelle ayrılmış olmaktadır. Sağlam bir şekilde tahkim ettirdiği ordugahından vezire bir mesaj yollamıştır. Frank düşman, üstlerinden kopuk bir şekilde elimizin altında. Güçlerimizi birleştirelim ve onu yok edelim. Fırsat bizden yana, belki de bir daha karşımıza çıkmaz. Fakat Şaver sadece bunu reddetmekle kalmamış, haberciyi idam ettirmiş ve sadakatini kanıtlamak üzere mektubu Amori'ye götürmüştür. Bu hareketine rağmen Frankler kendilerine ihtiyacı kalmadığı anda ihanet edeceğini bildikleri müttefiklerine güvenmemektedirler. Mısır'ı egemenlikleri altına almak için Şirkuh'un tehditkar yakınlığından yararlanma zamanı geldiğini düşünmektedirler. Amori, Kahire ile Kudüs arasında bizzat Fatımi halifesi tarafından imzalanacak resmi bir anlaşma yapılmasını talep etmiştir. Arapça bilen iki şövalye bu durum Doğu Frankler arasında nadir bir şey değildi, böylece genç halife El-Aziz'in sarayına gider. Onları etkileme isteği açıkça gözüken Şaver, şövalyeleri zengin bezemeli muhteşem bir saraya götürür. Arkalarında silahlı bir muhafız birliği olduğu halde bu sarayın içinden hızla geçerler. Sonra kafile gün ışığını geçirmeyen bitmez tükenmez kubbeli bir yoldan geçer. Sonunda bir aralığa açılan nakışlı muazzam bir kapıya, sonra tekrar başka bir kapıya varırlar. Çok sayıda bezemeli salondan geçtikten sonra şair ile konukları mermer döşeli ve yaldızlı sütunlarla çevrelenmiş bir avluya ulaşırlar. Bu avlunun ortasındaki havuzun altın ve gümüş boruları hayranlık yaratırken etrafında Afrika'nın her yerinden gelme rengarenk kuşlar uçmaktadır. Onlara eşlik eden muhafızlar şövalyeleri burada halifenin mahremiyetine girebilen hadımlara teslim ederler. Yeniden ard arda salonlar evcilleştirilmiş vahşi hayvanlarla, aslanlar, ayılar, panterler, dolu bir bahçe geçilir ve nihayet El Aziz'in sarayına varılır. Tam dip taraftaki duvarı altın, yakut, zümrüt kakmalı, ipekle kaplı bir odaya girmişlerdir ki, şaver üç kere yere kapanır ve kılıcını zemine bırakır. Bunun üzerine ipek örtü açılır ve halife ipekler giymiş ve yüzüne peçe takmış olarak ortaya çıkar. Ona yaklaşan ve ayaklarının dibine oturan vezir Franklerle anlaşma tasarısını anlatır. Daha 16 yaşında olan El Aziz onu sükûnetle dinledikten sonra şaverin siyasetini takdir eder. Tam vezir kalkmaya yeltenirken iki Frank Emirül Mümininden ittifaka sadık kalacağına yemin etmesini ister. Böylesine bir istek El Aziz'in çevresindeki saray ileri gelenlerinde gözle görülür bir şaşkınlık yaratır. Bizzat halife de apışmışa benzemektedir ve vezir aceleyle duruma müdahale eder. Hükümdara Kudüs'te olan anlaşmanın Mısır için ölüm kalım sorunu olduğunu açıklar. Franklerin talebini saygısızlık olarak değil de yalnızca doğu adetleri konusundaki cehaletlerinin bir işareti olarak kabul etmesi için yalvarır. İstemeye istemeye gülümseyen El Aziz ipek eldivenli elini uzatır ve ittifaka uyacağına yemin eder. Fakat Frank elçilerinden biri onu durdurarak yemin çıplak elle edilmelidir, eldiven gelecekteki bir ihanetin işareti olabilir der. Talep yeniden bir rezalete yol açar. Saray önde gelenleri aralarında halifenin hakarete uğradığına, haddini bilmezlerin cezalandırılmasına dair fısıldaşırlar. Ancak şaverin yeni bir müdahalesiyle halife sükûnetini hiç bozmadan eldivenini çıkartır. Çıplak elini uzatır ve Morrie'nin temsilcilerinin ona söyledikleri yemini kelimesi kelimesine tekrar eder. Bu çok özel görüşme biter bitmez Mısırlı ve Frank müttefikler hemen Nil'i geçmek ve artık güneye yönelen Şirkuh'un ordusunu yok etmek üzere bir plan yapmaya girişirler. Amauri'nin komutasında bir düşman birliği Şirkuh'un peşine takılır. Selahaddin'in amcası umutsuz bir durumda olduğu izlenimini vermek istemektedir. En büyük handikapının üstünden kopartılmak olduğunu bildiğinden peşindekileri de aynı konuma sokmaya uğraşmaktadır. Kahire'den bir haftalık yürüyüş mesafesi kadar uzaklaştıktan sonra birliklerine durma emrini verir ve onlara ateşli bir nutuk çekerek zafer gününün geldiğini duyurur. Çarpışma Nil'in batı kıyısı üzerindeki El Babeyn civarında 18 Mart 1167'de olur. Bitmez tükenmez koşulardan tükenen iki ordu bir keresinde her şey bitsin diye birbirlerinin üstüne atılır. Şirkuh merkezin komutasını Selahaddin'e vermiş ve düşman saldırdığında geri çekilmesini emretmiştir. Böylece Amauri ve şövalyeleri bütün sancaklarını açmış bir şekilde onun üstüne ilerler ve Selahaddin kaçıyormuş gibi yapınca da Suriye ordusunun sağ ve sol kanatlarının geri çekilme yollarını çoktan kapattığını fark etmeden onun peşine takılırlar. Frank şövalyeleri ağır kayıp verirler ama Amauri kaçmayı başarır. Birliklerinin esas bölümünün durduğu Kahire'ye geri döner. İntikamını olabildiğince çabuk almaya kesin kararlıdır. Şaver'in işbirliğiyle güçlü bir birliğin başında yukarı Mısır'a dönmeye tam hazırlanmışken inanılmaz bir haber gelir. Şirkuh Mısır'ın kuzey ucunda Akdeniz kıyısında bulunan en büyük şehir olan İskenderiye'yi ele geçirmeyi başarmıştır. Sayfa 218. Nitekim ne yapacağını kimsenin kestiremediği Kürt komutan El Babeyn'deki zaferinden sonra bir gün bile beklemeden ve düşmanlarına toparlanma fırsatı bırakmadan baş döndürücü bir hızla bütün Mısır ülkesini güneyden kuzeye aşmış ve İskenderiye'ye muzaffer bir giriş yapmıştır. Franklerle antlaşmaya karşı olan büyük Akdeniz limanı halkı Suriyelileri kurtarıcı olarak karşılamıştır. Şirkuh'un bu savaşta uyguladığı cehennemi hıza uymak zorunda kalan Şaver ve Amauri İskenderiye'yi kuşatacaklardır. Kentte o kadar az erzak vardır ki bir ay içinde açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan halk kapılarını Suriye ordusuna açmış olmaktan pişmanlık duymaya başlar. Hatta bir Frank filosu limanın açıklarına demir attığında durum ümitsiz gözükür. Fakat Şirkuh yenildiğini kabul etmemektedir. Kalenin komutasını Selahaddin'e bırakır ve en iyi süvarilerinden birkaç yüzünü toplayarak onlarla birlikte bir gece hurucu yapar. Düşman hatlarını atları çatlatırcasına geçer. Sonra gece gündüz at koşturarak yukarı Mısır'a varır. İskenderiye'nin ablukası giderek daha katılaşmaktadır. Açlığa bir de salgınlar ve mancınıkların gündelik bombardımanı eklenmiştir. 29 yaşında bir genç olan Selahattin için bu sorumluluk ağırdır. Fakat amcasının giriştiği hedef şaşırtma meyvelerini verecektir.